Ayrım 7.
İlk olarak olayın enginliğini anlamış, insanın bu başkaldırısı bir yöne yöneltilmezse bir yeniden doğuşa götüremez kararına varmıştır. Bundan başka her tutum, ister pişmanlık olsun ister hoşnutluk, yıkımı getirecekti. Demek ki bir başkaldırı felsefesi çıkarmamıştır Nietzsche. Başkaldırı üzerine bir felsefe kurmuştur. Özellikle Hristiyanlığa saldırır ya, yalnız aktörü olarak saldırır ona. İsa'nın kişiliğine de, kilisenin arsız yanlarına da dokunmaz. İşten anlayan bir kişi olarak Sizvitlere hayranlık duyduğu bilinir. Gerçekte Tanrı çürütülmüştür yalnız diye yazar. Tolstoy için olduğu gibi Nietzsche için de İsa baş kaldırmış bir insan değildir. Öğretisinin özü tüm boyun eğişle kötülük karşısında dirençsizlikle özetlenir. Öldürmeyi önlemek için de olsa öldürmemelidir. Dünyayı olduğu gibi benimsememeli, mutsuzluğunu artırmaya yanaşmamalı ama kötülüğüne kişi olarak katlanmalıdır. Gökler ülkesi elimizin altında demektir o zaman. Eylemlerimizle bu ilkeler arasında ilişki kurmamızı sağlayan, bize dolaysız mutluluğu getiren bir tek iç eğilim vardır. İnanç değil, iyilik, yardım, işte Nietzsche'ye göre İsa'nın bildirisi. Bundan böyle Hristiyanlık tarihi bu bildirinin durmamacasına çiğnenmesinden başka bir şey olmayacaktır. İncil bile bozulmuştur. Pol'den yüksek din kurullarına varıncaya dek inanç kulluğu eylemleri unutturur. Hristiyanlığın İsa'nın bildirisine getirdiği derin bozulma nedir? İsa'nın öğretisine yabancı olan yargı düşüncesi ile ceza ve ödül kavramları. Doğa, tarih hem de anlamlı tarih olur bu andan sonra. İnsanın tümlüğü düşüncesi doğmuştur. Cebrail'in Meryem'e İsa'nın doğacağını bildirdiği andan son yargıya dek önceden yazılmış bir öykünün kesinlikle aktörel olan ereklerine uymaktan başka işi yoktur artık insanın. Tek ayrım sonunda insanların kendiliklerinden iyiler ve kötüler diye ayrılmalarıdır. İsa'nın biricik yargısı yaratılıştan gelen günahların önemsiz olduğunu söylemekten öte bir şey değilken Hristiyanlık bütün yaratılışı, bütün doğayı bir günah kaynağı yapacaktır. Neyi yatsır İsa? Şimdi Hristiyan adını taşıyan her şeyi. Hristiyanlık dünyaya bir yön verdiği için yok sayıcılıkla savaştığını sanır. Oysa yaşama düşsel bir anlam vererek gerçek anlamının bulunmasını önlediği oranda kendisi de yok sayıcıdır. Her kilise bir tanrı insanın mezarı üzerine yuvarlanmış bir taştır. Zor yoluyla onun dirilmesini önlemeye çalışır. Nietzsche'nin çelişkin ama anlamlı sonucu kilise kutsalı kutsallıktan uzaklaştırdığı oranda tanrının Hristiyanlık yüzünden ölüğüdür. Tarihsel Hristiyanlığı anlamak gerekir bundan. Bir de derin ve bayağı ikiyüzlülüğünü. Aynı uslamlama sosyalizme ve insanseverliğin bütün biçimlerine karşı çıkarır Nietzsche'yi. Sosyalizm yozlaşmış bir Hristiyanlıktan başka bir şey değildir. Yaşama ve doğaya ters düşen, gerçek ereklerin yerini ülküsel ereklere veren, istemleri, imgelemleri kışkırtmaya yarayan şeye, tarihin erekliliğine inancı sürdürür. Sosyalizm, Nietzsche'nin bu sözcüğe verdiği bundan böyle kesin anlamda yok sayıcıdır. Yok sayıcı hiçbir şeye inanmayan değil, var olana inanmayandır. Bu anlamda sosyalizmin bütün biçimleri Hristiyan düşüncesinin daha da düşmüş belirtileridir. Hristiyanlık için ödül ve ceza bir tarih gerektiriyordu. Ama kaçınılmaz bir mantıkla bütün tarih ödül ve ceza anlamını alır sonunda. Ortaklaşa mesihçilik, daha iyi bir gelecek inancı bundan sonra doğmuştur. Tanrı önünde ruhların eşitliği de Tanrı öldüğüne göre kısaca eşitliğe varır. Burada da sosyalist öğretilerle birer aktöre öğretisi olarak savaşır Nietzsche. İster din alanında kalsın, isterse sosyalist söylem olsun, yok sayıcılık üstün denilen değerlerimizin mantıklı sonucudur. Özgür düşünce, sırtlarını dayadıkları boş düşleri, varsaydıkları pazarlıkları, aydınlık usun görevini yerine getirmesini, yani edilgen yok sayıcılığı etken yok sayıcılık biçimine sokmasını önlemekle işledikleri suçu ortaya koyarak yıkacaktır bu değerleri. Tanrı'dan ve aktörel putlardan kurtulmuş olan bu dünyada insan yalnız ve efendisizdir şimdi. Nietzsche böyle bir özgürlüğün kolay olabileceğini söylememiştir hiçbir zaman. Bu yabanıl kurtuluş, yeni bir sıkıntının ve yeni bir mutluluğun acısını çektiklerini söylediği kimseler arasına sokar kendisini. Ama daha başlangıçta, yazıklar olsun, bana deliliği verin öyleyse. yasanın üstünde olmadıktan sonra cehennemliklerin en cehennemliyim demektir diye haykıran tek sıkıntıdır bu. Gerçekten de yasanın üstünde kalamayan kişi ya başka bir yasa bulmalıdır ya çılgınlığı. Tanrı'ya da ölümsüz yaşamada inanmamaya başladığı andan sonra yaşayan her şeyden, acıdan doğup yaşama acısını çekmeye adanmış herkesten sorumlu olur insan. Düzeni ve yasayı bulmak kendisine, yalnız kendisine düşer. Cehennemlikler çağı başlar o zaman. O yorucu, bitirici doğrulama arayışı, ereksiz özlem, en acılı, en iç parçalayıcı soru, yüreğin kendi kendine sorduğu soru. Kendi yurdumda olduğumu nerede duyabilirim sorusu başlar. Nietzsche, özgür bir düşünür olduğu için düşünce özgürlüğünün bir rahatlık değil, istenen, tüketici bir çarpışmayla elde edilen bir büyüklük olduğunu biliyordu. Yasanın üstünde kalmak istenince, yasanın altına düşme tehlikesinin büyük olduğunu da biliyordu. Bu nedenle Us'un gerçek kurtuluşu ancak yeni görevler benimsememekte bulduğunu anlamıştı. Ölümsüz yasa özgürlük değilse yasa yokluğu hiç değildir. Bunu söylemekten başka bir şey değildi buluşunun özü. Hiçbir şey gerçek değilse, dünya kuralsızsa hiçbir şey yasak değildir. Öyle ya, bir eylemi yasaklamak için bir değer ve bir erek gerekir. Ama hiçbir şeye de izin yoktur aynı zamanda. Bir başka eylem seçmek için de değer ve erek gereklidir. Yasanın saltık egemenliği özgürlük değildir ama her şeyi yapabilmek de özgürlük değildir. Bütün olabilirlerin toplamı özgürlüğü vermez ama olanaksızlık köleliktir. Kargaşa da bir köleliktir. Özgürlük hem olasının hem olanaksızın tanımladığı bir dünyada bulunabilir ancak. Yasa yoksa özgürlük de yoktur. Üstün bir değerle yazgıya yön verilmiyorsa, rastlantı kralsa, karanlıklar içinde yürüyüştür söz konusu olan körün korkunç özgürlüğüdür. Nietzsche en büyük kurtuluşun sonunda en büyük bağımlılığı seçer. Tanrı'nın ölümünü büyük bir vazgeçiş, kendi kendimize karşı sürekli bir yengi durumuna getirmezsek bu yitirişin acısını çekeriz. Başka bir deyimle başkaldırı Nietzsche ile çileciliğe varır. O zaman daha derin bir mantık Karamazov'un hiçbir şey doğru değilse her şeye izin vardırının yerini hiçbir şey doğru değilse hiçbir şeye izin yoktur'a verir. Bu dünyada bir tek şeyin yasak olduğunu yadsımak bile yasaya uygun olandan vazgeçmek anlamına gelir. Hiç kimsenin neyin ak, neyin kara olduğunu söyleyemediği yerde ışık söner, özgürlük gönüllü bir tutsaklık olur. Nietzsche yok sayıcılığını yöntemle yürüttüğü bu çıkmaza korkunç bir sevinçle atılır. Ereği açıkça çağının insanının durumunu savunulmaz kılmaktır. Ona göre tek umut çelişkinin son noktasına erişmekmiş gibi görünür o zaman. İnsan kendisini boğan düğümler arasında ölmek istemiyorsa onu bir vuruşta kesip atması, kendi değerlerini kendi yaratması gerekecektir. Tanrı'nın ölümü hiçbir şeyi bitirmez, ancak bir diriliş hazırlamak koşuluyla yaşanabilir. Büyüklüğü Tanrı'da bulamıyorsak hiçbir yerde bulamayız. Onu yatsımamamız gerekir ya da yaratmamız der Nietzsche. Yatsımak şu kendisini çevreleyen, şu intihara koştuğunu gördüğü dünyanın işiydi. Yaratmaksa uğrunda ölmek istediği insanüstü çaba oldu. Gerçekten de yaratmanın ancak yalnızlığın son noktasında olasılık kazandığını, insanın da bu çabaya ancak Us'un en çok düşkünlük noktasında buna razı olması ya da ölmesi gerektiği zaman girişeceğini biliyordu. Böylece Nietzsche insan Us'una tek gerçeğinin yeryüzü olduğunu, ona bağlı kalmak, üzerinde yaşamak ve kurtuluşu gerçekleştirmek gerektiğini haykırır. Ama aynı zamanda yaşamak bir yasa gerektirdiğine göre, yasasız bir dünyada yaşamanın olanaksız olduğunu da öğretir ona. Özgür ve yasasız olarak nasıl yaşamalı? İnsan ölmek istemiyorsa bu bilmeceye yanıt vermek zorundadır. Nietzsche kaçmaz hiç değilse, yanıt verir. Yanıtı da tehlikeyi göze almadadır. Damokles hiçbir zaman kılıç altında dans ettiği kadar güzel dans etmemiştir. Kabul edilmezi kabul etmek, tutulmaza tutunmak gerekmektedir. Yeryüzünün hiçbir erek ardından koşmadığı kabul edildikten sonra Nietzsche onun suçsuzluğunu kabul etmeyi, hiçbir niyetinden dolayı yargılanamayacağına göre yargılamaya bağlı olmadığını doğrulamayı, bunun sonucu olarak bütün değer yargılarının yerini bir tek evete, bu dünyaya tam ve coşkun bir bağlanışa vermeyi önerir. Böylece saltık umutsuzluktan sonsuz sevinç, kör kölelikten dizginsiz özgürlük fışkıracaktır. Özgür olmaksa erekleri yok etmektir. Oluşumun suçsuzluğu, kendisine razı olunur olunmaz en fazla özgürlüğü belirler. Özgür düşünce zorunlu olanı sever. Nietzsche'nin derin düşüncesi, olguların zorunluluğu saltıksa, çatlaksızsa bu zorunluluğun hiçbir zorlamayı gerektirmeyeceğidir. Tüm zorunluluğa tüm olarak katılma, işte Nietzsche'nin çelişkin özgürlük tanımı. O zaman neden özgür sorusunun yerini ne için özgür sorusu alır? Özgürlük kahramanlıkla birleşir. Büyük insanın çileciliğidir, yayların en gerilmişidir. Bolluk ve doluluktan doğmuş olan bu üstün onay kusurun ve acının, kötülüğün ve öldürmenin, yaşamın anlaşılması zor, garip olan her şeyinin kısıntısız doğrulanmasıdır. Ne ise o olan bir dünyada, ne ise o olmak konusunda kararlı bir istemdir. Kendi kendini bir alın yazısı olarak görmek, olduğundan başka türlü olmak istememek, söz söylenmiştir. Nietzsche'nin yazgının benimsenmemesinden yola çıkan çileciliği yazgının tanrısallaştırılmasıyla sonuçlanır. Yazgı dizginsizliği oranında hayranlık verici olur. Aktöre tanrısı, acıma, aşk, yazgı karşısında birer ödence oluşturdukları oranda düşmanıdırlar onun. Nietzsche bağışlanarak kurtulmak istemez. Oluş sevinci yok oluşunun sevincidir. Ama yalnız birey yok olur. İnsanın öz varlığını istemek için giriştiği başkaldırı atılımı bireyin oluşa tümüyle boyun eğmesiyle silinir. Amor fati eskiden bir odium fati olanın yerini alır. Bilelim, bilmeyelim, isteyelim, istemeyelim tüm evrensel varlıkla işbirliği eder her birey. Böylece birey türün yazgısı ve dünyaların ölümsüz devinimi içinde silinip gider. Var olmuş olan her şey ölümsüzdür. Deniz kıyıya atar onları. Nietzsche düşüncenin kaynaklarına, Sokrates'ten öncekilere döner böylece. Bunlar tasarladıkları ilkenin ölümsüzlüğüne gölge düşürmemek için var olma nedenlerini ortadan kaldırıyorlardı. Ereği olmayan güç ölümsüzdür yalnız. Herakleitos'un oyunu ölümsüzdür. Nietzsche'nin tüm çabası oluşta yasanın, zorunlulukta da oyunun varlığını kanıtlamaktır. Bir suçsuzluk ve unutuştur çocuk. Bir yeniden başlama, bir oyun, kendiliğinden dönen bir tekerlek, bir ilk devinimdir. Şu kutsal evet deme vergisidir. Dünya nedensiz olduğu için tanrısaldır. Bu nedenle eşit nedensizliğiyle yalnız sanat onu kavrayabilecek niteliktedir. Hiçbir yargılama dünyayı hesaba katmaz. Ama sanat bize onu yinelemesini öğretebilir. Dünya da sonsuz geri dönüşler boyunca kendi kendini yinelediği gibi. Aynı kıyıda en eski deniz durup dinlenmeden aynı sözleri yineler. Yaşama şaşkınlığı içinde olan aynı varlıkları dışarı atar. Ama hiç değilse geri dönmeye ve her şeyin geri dönmesine razı olan yankı, hem de coşkun yankı olan kişi dünyanın tanrısallığına katılır. Bu dolambaçlı yoldan en sonunda insanın tanrılığı girer işin içine. İlkin tanrıyı yatsıyan baş kaldırmış kişi sonunda onun yerini almaya bakar. Ama Nietzsche'nin bildirisi baş kaldıran adamın ancak her türlü baş kaldırıdan, hatta bu dünyayı düzeltmek için tanrılar yaratan baş kaldırıdan bile el çekerek tanrı olabileceğidir. Bir tanrı varsa insan o tanrı olmamaya nasıl katlanabilir? Bir tanrı vardır gerçekten. Bu da dünyadır. Onun tanrılığına katılmak için evet demek yeter. Yalvarmalı artık, kutsamalı. Yeryüzü tanrı insanlarla dolacaktır o zaman. Dünyaya evet demek, bunu yinelemek, aynı zamanda hem kendi kendini hem de dünyayı yeniden yaratmaktır. Yaratıcı olmaktır, büyük sanatçı olmaktır. Nietzsche'nin bildirisi kazandığı bulanık anlamla yaratım sözcüğünde özetlenir. Nietzsche tüm yaratıcılara özgü bencilliği ve katılığı göklere çıkarmıştır yalnız. Değerlerin alan değiştirmesi, yargıcın değerlerin yerine yaratıcının değerini getirmekten öte bir şey değildir. Var olana saygı ve tutku. Ölümsüzlükten yoksun tanrılık yaratıcının özgürlüğünü tanımlar. Dionysos, yeryüzünün tanrısı, bölünmüşlük içinde haykırır durur. Ama acıyla birleşen şu altüst olmuş güzelliği de belirler aynı zamanda. Nietzsche, yeryüzüne ve Dionysos'a evet demenin onun acılarına da evet demek olduğunu düşünmüştür. Her şeyi aynı zamanda kabul etmek, hem büyük çelişkiyi hem de acıyı benimsememek, her şey üzerinde egemen olmaktır. Nietzsche, bu yurdun bedelini ödemeyi kabul ediyordu. Ağır ve acılı yeryüzü gerçektir yalnız. Yalnız odur Tanrı. gerçeği bulunduğu yerde, yeryüzünün derinliklerinde aramak için Etna'ya atılan Empedokles gibi Nietzsche de ölümsüz tanrıyı bulmak ve Dionysos olmak için evrene atılmayı öneriyordu. Sık sık anımsattığı Pascal'ın düşünceleri gibi güç istemi de bir bahisle biter böylece. İnsan kesinliğe kavuşmaz daha, kesinlik istemine kavuşur. Bu da aynı şey değildir. Bu nedenle bu uçta bocalayıp duruyordu Nietzsche. İşte senin bağışlanmaz yanın. Bütün güçler kendi elinde ama imzanı atmaya yanaşmıyorsun. Yine de atacaktı imzasını. Ama Dionysos adı deliliği sırasında yazdığı Arya'na mektupları ölümsüzleştirdi yalnızca. Bir anlamda Nietzsche'nin başkaldırısı da kötülüğün yüceltilmesiyle sonuçlanır. Ne var ki kötülük artık bir öç alma değildir. İyiliğin olası yüzlerinden biri ve daha da kesin bir biçimde bir yazgı olarak benimsenmiştir. Öyleyse aşılmak için bir bakıma bir çare olarak benimsenmiştir. Nietzsche için ruhun kaçınamayacağı şeye mağrurca razı oluşu söz konusuydu yalnız. Bununla birlikte kalıtçılarının kimler olduğunu, politikayı sevmeyen son Alman olduğunu söyleyen kişiden hangi politikanın çıkarılacağını biliyoruz. Sanatçı zorbalar tasarlıyordu o. Ama bayağılar için zorbalık sanattan daha doğaldır. Parsifal olacağına Cezar Borgia olsun daha iyi diye haykırıyordu. Hem Sezar geldi hem de Borgia ama Rönesans'ın büyük kişilerinde bulduğu gönül soyluluğundan yoksun olarak. Türün ölümsüzlüğü önünde bireyin eğilmesini, zamanın büyük çevriminde yok olmasını istiyordu o. Irkı türün özel bir durumu yaptılar. Bu iğrenç tanrı önünde bireye boyun eğdirttiler. Onun korku ve titreyişle söz ettiği yaşam bayağı bir derin bilim düzeyine indirildi. Anırırcasına güç isteminden söz eden bir bilgisiz beyzadeler ırkı her zaman hor gördüğü bir Yahudi düşmanı biçimsizliğini de hesabına geçirdi. Usla birleşmiş gözü pekliğe inanmıştı o. Güç dediği şey de buydu. Onun adına gözü pekliği Us'un düşmanı yaptılar. Gerçekten erdemi olan bu erdem böylece kendine karşıt bir biçime, patlamış bir şiddet biçimine sokuldu. Mağrur Us'un yasasına uygun olarak özgürlükle yalnızlığı birleştirmişti. Onun o öğlenin ve gece yarısının derin yalnızlığı makineleşmiş kabalıkta yitip gitti. Sonra da bir sel gibi Avrupa'nın üzerine boşandı. Klasik beğeninin, alaycılığın, tok gözlü pervasızlığın savunucusuydu. Soyluluğun nedenini düşünmeden erdemli davranmak olduğunu, dürüst kalmak için nedenler bulmak zorunda olan bir insandan kuşku duymak gerektiğini söyleyebilmiş soyluydu. Doğruluk delisiydi. Ölümcül düşmanı bağnazlık olan en yüce Us'un, en yüce dürüstlüğünün inatçı savunucusuydu. Ama ölümünden 30 yıl sonra kendi ülkesi yalanın, şiddetin kurucusu durumuna getirdi onu. Özverisiyle hayranlık verici bir duruma getirdiği kavramları, erdemleri, tiksinti verici bir duruma düşürdü. Marx bir yana bırakılırsa, Us tarihinde Nietzsche'nin serüveninin bir benzeri daha yoktur. Ona yapılan haksızlıkları ne kadar düzelsek azdır. Tarihte başka anlama çekilmiş, ihanete uğramış felsefeler yok değildir kuşkusuz. Ama Nietzsche'ye ve nasyonel sosyalizme gelininceye dek baştan sona eşsiz bir ruhun soyluluğu ve çekişmeleriyle aydınlanan bir düşüncenin dünyanın gözleri önünde bir yalanlar alayıyla toplanmış cesetlerin korkunç yığınıyla süslediği hiçbir zaman görülmemişti. Üstün insanlık öğüdünün yöntemli bir biçimde alt insan üretimiyle sonuçlanması, işte hiç kuşkusuz yerilmesi ama aynı zamanda da yorumlanması gereken bir olay. 19. ve 20. yüzyılların büyük başkaldırı akımının son noktası bu amansız kulluk olacaksa, bu başkaldırıya sırt çevirmek ve çağına seslenen Nietzsche'nin umutsuz çığlığını yinelemek gerekmez miydi? Benim bilincimle sizin bilinciniz aynı bilinç değil artık. Nietzsche ile Rosenberg'i birbirine karıştırmamamızın her zaman olanaksız olacağını kabul edelim ilkin. Biz Nietzsche'nin avukatları olmalıyız. Kendisi de söylemişti bunu. Arılıktan yoksun kalıtçılarını önceden suçlarcasına, Us'unu kurtaranın bir de arınması gerekir demişti. Ama onun tasarladığı biçimiyle Us'un kurtuluşu arınmayı dışarıda bırakmaz mı? Sorun bunu bilmekte. Nietzsche de sonuçlanarak Nietzsche'yi de alıp götüren devinimin de kendi yasaları, kendi mantığı vardır. Felsefesine giydirilen kanlı giysileri bunlar açıklar belki de. Yapıtında kesin öldürme yönünde kullanılabilecek hiçbir şey yok mudur? Öldürücüler düz anlam için özü, hatta düz anlamda özden kalanı yatsıyınca aradıkları bahaneleri bulamazlar mıydı onda? evet yanıtını vermek zorundayız. Nietzsche'nin düşüncesinin yöntemli yönü bir yana bırakıldıktan sonra başkaldırı mantığı sınır tanımaz olur. Öldürmenin Nietzsche'nin putları yatsımasında değil, Nietzsche'nin yapıtını taçlandıran kendinden geçmiş bağışlanışta doğrulandığı da gözden kaçmaz. Her şeye evet demek, öldürmeye evet demeyi de varsayar. Öldürmeyi kabul etmenin iki biçimi vardır. Köle her şeye evet diyorsa, efendisinin varlığına ve kendi acısına da evet demektedir. İsa direnmezliği öğretir. Efendi her şeye evet diyorsa, köleliğe ve başkaldırının acısına da evet demektedir. İşte zorbanın ve öldürmenin yüceltilişi. Özelliği sürekli yalan, sürekli öldürme olan bir yaşamda bozulmaz bir kutsala, yasaya, yalan söylemeyeceksine, öldürmeyeceksine inanılması gülünç değil mi? Evet öyle. Doğa ötesi başkaldırı da başlangıçta yalnızca yaşamın yalanına ve cinayetine karşı çıkıştı. Nietzsche'nin ilk hayırı, unutmuş evet'i bu dünyayı yatsıyan aktöre ile birlikte başkaldırının kendisini de yoksar. Nietzsche, İsa'nın yüreğini taşıyan bir Romalı Sezar istiyordu bütün gönlüyle. Ona göre aynı zamanda hem köleye hem de efendiye evet demekti bu. Ama her ikisine de evet demek sonunda en güçlüyü, yani efendiyi onaylamak demektir. Sezar ister istemez gerçek egemenlik uğrunda düşünce egemenliğinden vazgeçecekti. Nietzsche yöntemine bağlı bir öğretici olarak cinayetten nasıl yararlanılabilir diye soruyordu kendi kendine. Sezar yanıt verecekti. Onu çoğaltarak. Nietzsche, erekler büyük olunca insanlık başka bir ölçü kullanır. En korkunç yollara da başvurmuş olsa cinayeti cinayet olarak yargılamaz diye yazmıştı. 1900 yılında bu savın ölümcül olacağı 100 yılın eşiğinde öldü. Açık görüşlülük saatinde boşu boşuna her türlü aktöre dışı eylemden söz etmek kolay ama bunlara katlanma gücünü bulabilecek miyiz? Örneğin sözümde durmamaya da öldürmeye de katlanamam ben. Eritip bitirir bu beni, öldürür, sonum olur diye haykırmıştı. İnsan deneyinin tümüne peki denildikten sonra bakarsanız başkaları gelir, yalan söylemek, öldürmek yüzünden eriyip gitmek şöyle dursun daha da güçlenirler. Nietzsche'nin sorumluluğu, düşüncenin öylesinde üstün yöntem nedenleriyle Dostoyevski'nin insanlara sunulunca hemen kapışacaklarından emin olabileceğimizi söylediği şu onursuzluk hakkını bir an içinde de olsa yasaya uygun kılmış olmasıdır. Ama istemeden yüklendiği sorumluluk daha da ağırdır. Gerçekten kendi düşündüğü kişidir Nietzsche. Yoksayıcılığın en keskin bilincidir. Başkaldırı anlayışına attırdığı önemli adım, ülkünün yoksanmasından, ülkünün dinsel nitelikten uzaklaştırılmasına götürür onu. İnsanın kurtuluşu, Tanrı'da olmadığına göre bu kurtuluş yeryüzünde olmalıdır. Dünyanın bir yönü olmadığına göre,